2030 yılına hoş geldiniz. Gelecekten bildiriyorum. Şu an gezegenimizde 1.2 milyar daha fazla insan yaşamakta ve bu insanların %70 kadarı şehirlerde yaşıyor. Nüfusun ve şehirde yaşam oranının artması hızlı kentleşme, yalnızlık, işte yüksek yaşam maliyetleri gibi olumsuzluklarını da yanında getirdi. Ve 1.2 milyar daha insana ev sahipliği yapabilmek için hepimiz her zamankinden daha fazla ev eşyası ve hizmet paylaşmaya başladık. Bu paylaşıma ortak yaşam adını veriyoruz ve birçoğumuz artık hayatımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Kavram olarak yeni gibi gelse de değil, sonuçta insanlık tarihinde toplumsal yaşam her zaman bir noktada ortak sorunlara çözüm olmuş. Peki daha az alanda daha çok insanla aynı ortamı, aynı hayatı paylaşmak bir zamanlar bireyselciliğin pençesinde olan bizlere tam olarak ne hissettiriyor? Yani tüm bu düzen nasıl işliyor? 2030 yılı tam olarak neye benziyor? Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu Gelecek Burada'ya hoş geldiniz. Kısa süreli bir ayrılıktan sonra tekrar beraberiz. Öğrenci arkadaşlarım beni anlayacaklarını umuyorum. Çünkü ödevler, projeler, sınavlar yani bizle alakasız, hiç suçumuz olmayan bir şeyin ucu döndü, dolaştı, yine bize dokundu. Gerçi öğrenciler diyerek de evden böyle uzaktan çalışan dinleyicilerimizi de ayrıştırmamak gerek. Sonuçta mesai saatleri yokken ve günün büyük kısmı boşken üzerinize yani eminim normal zamana göre çok daha fazla iş yükü biniyordur. Ama sanırım en zor kısmını atlattık. Artık kontrollü sosyal yaşam adı altında belli kurallara uyarak hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Böyle coşkulu bir giriş yaptığıma da bakmayın, biraz moralim bozuk aslında. Çünkü uzun süredir severek baktığım bir kedimi yarın başka bir yere gönderiyorum. 4 tane kedi bakıyorum, ikisi yavru, bir tanesinin yavrusu. Bu bebek artık büyüdü, ihtiyaçları var. Yani bana da kendi zevklerim için bir canlının haklarını elinden almak çok adil gelmediği için kısırlaştırmak da istemiyorum. Bu nedenle böyle babamın iş yerinin yakında bir bahçe var. Oraya bir yer hazırladık, orada yaşayacak. Yani diğer kedilerle beraber onu orada bırakacağız artık. Hazır konumuzda da bağlantılıyken böyle kendimi bir nevi böyle diğer kedilerle beraber koşup oynayabileceği, hayatını yaşayabileceği bir ortak yaşam alanına, bir komüniteye gönderiyormuşum gibi düşünüp bunu alınacağım galiba bir süre. Yani insanlar olarak bizim de varoluşumuz birlikte yaşama kültürüyle başladı zaten. Şimdi ise böyle yalnızlıkta bir pik yaptık ve yavaş yavaş başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Minimalizmin de son dönemde ön plana çıkmasıyla insanlar artık modern dünyanın getirdiği böyle gündelik problemlerinden bir nebze olsun kaçıp kendilerine odaklanabilmek için daha basit hayatlar tercih ediyorlar. İşte daha az eşya, daha az insan, daha az problem gibi düşünüyoruz. Ya böyle modern dünya problemleri falan deyince de kendimi itici film karakterleri gibi hissettim yani. Hatta direkt Ahlat Hacı Sinan gibi hissettim. Nur Bilge Ceylan da Sinan'ı bilerek itici yaratmış. Umarım ben de sizin üzerinizde aynı etkiyi yaratmıyorumdur böyle kelimeler kullanınca. Neyse, çok dağıtmadan, ortak yaşam bazen herhangi bir ayrım olmadan koşulsuz, bazen de aynı fikir veya aynı yaşam amacını paylaşan insanların bir araya gelerek kendi ortak yaşam kültürlerini oluşturmalarına dayanıyor. Yani peki ne oldu da bu konsept yeniden canlandı? Hani hepimiz tek yaşıyorduk, hani bireyselleşmiştik, 3 boyutlu yazıcılarımızı kullanacaktık, istediğimiz şeyleri basacaktık, otonom teslimat araçlarını kullanacaktık, dışarıya çıkmamıza bile gerek kalmayacaktı falan. Hani böyle robotikleşirken biz de yalnızlaşacaktık. Hep öyle diyorduk yani. Ne oldu da biz bu başında co-eki olan kavramlara ihtiyaç duyar olduk? Yani şehirlerde yaşayan insan nüfusu giderek artıyor ve buna paralel olarak da yaşanabilecek alan imkanı azalıyor. Ve dediğim gibi bir bireyselleşme var yani. Merkezdeki, şehir merkezlerindeki dairelerde tek başına yaşayan insan sayısı da giderek artış gösteriyor. Konut fiyatları da buna paralel olarak arttığı için, yani tek başına yaşayan bir insan, mesela yeni mezun bir öğrenciyi ele alalım, onun bütçesine epey bir darbe vuruyor. Geçmişte insanların ortak yaşam alanı tercih etmelerinin sebepleri, yani geçmişten geliyor, hani eskiden de böyleydik, sonra yalnızlaştık, şimdi tekrar buna dönüş yapıyoruz dedik ya. Zaten yani geçmişte insanların ortak yaşam alanı tercih etmelerinin temel sebebi daha geleneksel. Hani komşuluk ilişkileri olsun, aynı apartmanda yaşayanlar bir nevi böyle aile gibi olurlar ya. Ya da direkt aile apartmanında yaşamak, hani aile ilişkileri olsun, toplumsal temellere dayanıyordu. Günümüzde ise bunun tekrardan rağbet görmeye başlamasının temel sebebi bizim ve peşimizdeki kuşağın haklı olarak daha iyi bir hayat talebi. Daha iyi bir ev, daha merkezli bir ev, daha iyi koşullar. Yani konuta ve konuta bağlı harcamalara daha az yatırım yapma motivasyonuyla tercih ediyoruz. Yani birçoğumuz zaten yurtları veya öğrenci evlerini... Yani birçoğumuz da zaten yurtları veya öğrenci evlerini çoktan tecrübe etmiştir veya ediyordur benim gibi. Bir evin masrafı ortalama kazanca sahip bir birey için tek başına karşılanabilir değil. Yani hem işime yakın olsun, hem hayatın aktığı merkezi yerleri olsun, hem kirası ucuz olsun, hem kafama göre istediğim eşyalarla döşeyim de benim zevkime uygun olsun diye bir şey yok maalesef. Hayat çok pahalı. Bu nedenle büyük şehirlerde ortak paylaşımlı evlere ve toplu yaşanan alanlara rağbet gün geçtikçe artıyor. Evet, maddiyattan bahsettik. Maddiyat çok önemli bir nokta fakat tek sebep bu değil. Yani herkesin yaşam tarzında bu şekilde bir değişikliğe gitmesinin sebebi maddiyat olmuyor. Hani ev satın almak istemeyen veya kiraladığı daire için kontrat yapıp da yaşadığı mevcut yere keskin sınırlar içinde bağlı kalmak istemeyen insanlar için de co-living alanları oldukça makul hani. İş nedeniyle sürekli seyahat ediyor olabilirsiniz. Sıklıkla şehir değiştiriyor olabilirsiniz veya hani tamamen keyfi kafanıza göre de olabilir yani. Kendinizi bir yere ait hissedip orada uzun süreli bir düzen sürdürmek size uygun olmayabilir. Bence de bu arada kısa süreli farklı yerlerde yaşayıp böyle yeni şeyler tecrübe etmek, yeni insanlar tanımak yani dinamik bir hayat çok daha tercih edilebilir geliyor bu yaşımda en azından. Ama bunun için de pek çok şeyden vazgeçmek gerekiyor tabii işte ailenizi, arkadaşlarınızı, sokağınızı, yani evinizi. Evinizi derken fazla duygusallaştım. İşte duygusal olarak bunlarla bağınızı kesip yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda eşya sıkıntısı da var. Oradan oraya taşınırken sürekli nakliye ücretleriyle veya taşınmanın yoruculuğuyla uğraşmak sürekli mekan değiştiren insanlar için büyük bir eziyet. Zaten hazır olan, sadece gidip kaldığınız ortak yaşam alanları size bir nevi bu konuda böyle mülk edinmeme özgürlüğü de sunuyor. Hani eşya almanıza gerek yok. Eşya size zimmetli değil. Gittiğinizde zaten var oluyor orada. Yine kendi odanızı, kendi hani yaşam alanınızı istediğiniz gibi dizayn edersiniz ama en azından beyaz eşya gibi veya evde hani böyle olması gereken ama taşıması ve sürekli bir yerden bir yere sürüklemesi zor eşyalar gibi durumlarda size büyük bir özgürlük sunuyor. İşte bu bahsettiklerimi, ya yani maddiyatın dışında bahsettiklerimi kendinde görüp de dinamik bir yaşam tercih edenler için her an ayrılabilecekleri veya alıp götürmeleri gereken eşyalara sahip olmadıkları rahat yaşam alanları oldukça iyi alternatifler. Ya bir de bu sistem aslında bizim bir süredir alışkın olduğumuz başka bir tarzda çok benzerlik gösteriyor. Zaten hani demiştik ya başta da biz bu Co2 olan kavramlara neden ihtiyaç duyar olduk, neden yükselişe geçtiler diye. Daha önce bu kavramla en bariz tanıştığımız alan iş ortamıydı. Coworking sistemi 10 yıldır falan yaygın bir şekilde tercih edilen bir sistem. Hatta ilk ortaya çıktığı dönem yaygın kanı hani coworking böyle daha çok yaratıcı işlerin yapıldığı, insanların bir arada bulunmasının hani o sinerjinin artmasının verimi arttırdığı startuplarda olur ancak gibi bir kanı vardı toplumda genel olarak bakıldığında. Ama günümüzde işte Dell, IBM, Microsoft gibi pek çok büyük şirket böyle çalışanlarının refahı için böyle bir yol izlemeyi tercih ediyor. Zaten denklem oldukça basit. Çalışanları hem mutlu etmenin hem de motivasyonları körüklemenin ekonomik bir yolu bu sistem. Yani her işverenin isteyeceği parlak bir fikir. Yani ihtiyacın olan her şeye sahip işte bilgisayardır, fotokopi makinesidir, yazıcıdır. Gerçi artık o normal yazıcı değildir. İşte üç boyutlu yazıcıdır. Hepsini barındıran ve güvenli internete sahip olan hazır bir ofis. Yani en azından teknik olarak bir insanın ofis ortamında başka neye ihtiyacı olur ki? İşte ofise geldin, mutfakta kahven hazır, en sevdiğin atıştırmalıklar masana gelmiş, en sevdiğin çikolata bilgisayarının önünde duruyor, mektupların, paketlerin masana bırakılmış. Co-living sistemi de bunun faturanın ödendiği, böyle temizlik masraflarının karşılandığı, mobilyanın falan sağlandığı bir başka versiyonu olarak karşımıza geliyor. Hani nasıl sevdiğimiz insanlarla vakit geçirirken yaptığımız şakaların bile hani o esprilerin bile kalitesi artıyor ya. İşte ortak yaşam alanında da benzer fikirleri paylaştığın insanlarla yaşarken bazen birbirinizi geliştiriyorsunuz. Bazen de farklılıklarınızdan ilham alarak yeni fikirler geliştiriyorsunuz. Hani işte veya yaşamda pek çok fırsatı akaparalamış oluyorsunuz yani. Ya benzerliklere tutunuyorsunuz ya da farklılıklardan yeni deneyimler çıkarıyorsunuz. Her açıdan tam bir win-win durum. Hatta win-win-win-win sistem diyebiliriz. Pek çok kazancı var. Ki bunlar sadece benim saydıklarım, benim aklıma gelenler yani. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani küçük toplumlarda bile bir aile hani düşünün. Bir evin içinde kendi ailenizi düşünün. Ya da beraber ev tuttuğunuz ev arkadaşlarınızı, yurttaki oda arkadaşlarınızı düşünün. Bir toplumda basit bir küçük bir toplulukta bile İnsanları memnun etmek oldukça zor. Yani hepimizin kişiliği, fikirleri, beklentileri farklılık gösteriyor sonuçta. Peki çoğunluk olarak bakılınca biz ne istiyoruz? Yani ortak yaşamdan anladığımız ne? Beraber yaşamaktan ne umuyoruz? Neyimizi paylaşıp neyimizi paylaşmamak istiyoruz? İşte IKEA'nın inovasyon laboratuvarı olan Space10 ve Anton Ayrı'nın ortaklığında gerçekleştirilen One Shared House 2030 araştırması, 2030 yılında yaşayacağımız şehirlerde birlikte kullanacağımız evlerin nasıl dizayn edilmesi gerektiğine dair bir fikir edinmek için başlatılmış. Amaç geleceğe yönelik bir alan tasarlarken hani tasarım kararlarını insanların endişelerine veya isteklerine göre düzenlemek. 21 soruluk bir anket. Hani bizim bir evden, yani çözen kişinin bir evden veya birlikte yaşadığımız topluluktan ne gibi beklentilerimiz olduğunu ölçüyor. Bu arada anket hala devam ediyor. İsterseniz siz de çözebilirsiniz. Ama ben şeye göz attım. 2018 yılında açıklanan sonuçlarına göz attım ve bir şey beni bayağı bir şaşırtmıştı yani. Aslında podcast'in kaydın başında da bundan bahsettim bayağı kendimden emin bir şekilde. Ters köşe oldum ama düzeltmek de istemedim burada ters köşe olduğumu belirtebilmek için. Anket sonuçlarına göre insanların büyük çoğunluğunun ortak alanları tercih etme sebebi maddiyattan çok başka insanlarla sosyalleşme isteği. Yani şimdi bu anketi dolduranların yüzde kaçı samimi bilemem ama özellikle Y kuşağı bana bu hani daha bu kaygılardan uzak gelmişti. Yani bana göre bu sistemin benimsenmesindeki en temel nokta şehir merkezlerindeki yaşamın pahalılığı. Yani ben bunu 1'e koyardım bana sorsalardı. Yani bir sıralama yapacak olsam 3'e 4'e koyardım belki sosyalleşme isteğini. Bana göre olan kısmında değil de hani toplum böyle düşünüyordur diye. İnsanları fazla yargılamışım. Bunun dışında da ilgi çeken noktalar olarak mesela çoğunluk 4 ila 10 kişiden oluşan küçük topluluklarda yaşamayı tercih etmiş. Ve yine beklenenin aksine insanların çoğu farklı köken veya yaştaki insanlarla yaşamayı kendilerine yakın olana göre daha çok tercih etmişler. Yani farklılıktan yana olmuşlar. Ayrıca neredeyse hepsi çocuksuz çiftler, bekar kadınlar ve bekar erkeklerle yaşamayı tercih etmiş. Ve ankette en az popüler ev üyeleri de küçük çocuklar ve gençler. Küçük çocuklar konusunda katılıyorum. Bazı belli bir yaştan sonra çok can sıkıcı olabiliyorlar. Yani 4-5 yaşına kadar tamam, çok sevimliler. Benim de var bir sürü kuzenim yani. Ama o böyle o 6 yaş eşiğini aştıktan sonra bir artık o ergenlik bitene kadar olan bir süreç var ya. Aman aman aman yani evlerden ırak. Sonra genel olarak özel bir mutfağa ihtiyaç duyan olmamış. Daha esnek bir özel alan için ortak mutfağı göze almayı tercih etmiş insanlar. Ve aynı zamanda bu benim çok hoşuma gitmişti. Herhangi bir evcil hayvana ki robot dahil buna sıcak bakılırken insanları en çok endişelendiren konuysa kişisel gizlilik konusu olmuş. Yani ki zaten toplu yaşanan alanlarda en büyük sıkıntı bu bence. Ben de şu an yurtta kalıyorum. Eve çıkmak istiyorum. Ve bu eve çıkma konusundaki en büyük sebebim özel bir alana ihtiyaç duymam. Yani kişisel gizlilik konusunda da insanların haklı kaygılarını anlayabiliyorum. Ayrıca bu anketi dolduranlar da pamuk gibi insanlarmış bu arada. Ankete böyle İstanbul'da tercihen Avrupa yakasında katılım gösterenler bana bir ulaşsınlar. Biz onlarla bir görüşelim. Ev arkadaşı arıyorum ben de zaten. Sonuçlar beni ters köşe etti harbiden. İçimde yara şu an o. Tabii konusal olarak da bu arada farklılık gösterir bu ufak detaylar. Mesela Türkiye'de olsa bu insanların çoğu bekar kadınları veya ailelerle beraber yaşamayı tercih ederdi. Ya da yaşanacak evin tasarımı konusunda daha farklı çekinceleri olurdu. İşte evi tasarlayacak mimar deneysel olmasın, daha geleneksel, hani daha önceden böyle bir şey yapmış biri olsun falan gibi. Ama birçok parametre var. Bir de yaygınlaştıkça eninde sonunda herkes uyacak bir ortak yaşam alanı bulunur. Tahminlerimin aksine bize bambaşka bir hayat deneyimi sunan bu co kavramının şu an tercih edilme sebeplerinin yerini geçmişte ne alıyordu tam olarak bilemiyoruz. Ama sonuçta yaşam alanlarının biçimlerini ve işleme şeklini yaşayanların istek ve ihtiyaçları biçimlendirmiş her zaman. Geçmişte de böyleymiş, şu anda da böyle. Aslında insanlar yine beni ters köşe ederek geleceğin getirdiği kalabalık ve bireysellikten, yalnızlıktan kaçarken bir noktada farklı kültürlerden, mesleklerden, işte yaşlardan insanların kendi aralarındaki o hani görünmez duvarları yıkarak birbirini kabul ettiği ortak bir yeni dil ve yaşam kültürü ortaya koymuş oluyor. Hatta ilerleyen nesillerde belki çağımızın en büyük toplumsal problemi olan ırkçılığı aşmak için bir yol bile olabilir. Yani bu ortamda yetişen bir çocuk ne kadar çevresine saygısız olabilir ki? Tabii yine de dünyada beraber yaşamayı öğrenmek için yan yana odalar paylaşmamıza ya da akşam yemeklerini beraber yememize de gerek yok. Tüm dünyayı bir ortak yaşam alanı gibi düşünüp canlı cansız herkesle veya her şeyle huzur içinde yaşamak için benzerliklere tutunmayı ve farklılıklardan ilham almayı öğrenmek gerekiyor. Türkiye'nin katkılarıyla sizlere ulaşan ve gelecekten haber vermeye çalışan bir podcastımızın da sonuna geldik. Belki ileride karşı odanızda yaşayacak birini dinlediniz bu arada yani. Anketi doldurup ortak yaşam alanları size ne kadar uygun görebilirsiniz. Aynı zamanda bu fikrin nereden doğduğunu, yıllar önce Hollanda'daki ortak yaşam alanlarında ne tarz tecrübeler edinildiğini, muhteşem grafikler ve hikaye anlatıcılığıyla önümüze getiren kısa film gibi bir şey var. Onun da linkini mutlaka ekleyeceğim bunun netini paylaştığımız zaman. Bizimle Facebook, Instagram ve Twitter'da Gelecek Haftan Tribur'da adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.